Ayrım 6, Kin, Robert Ludlum, sayfa 64. 4. kısım. 30 Aralık 1939, Alba, İtalya. Kahve kalabalık, masalar dolu, sesler de yüksekti. Vittorio Partizan'ın peşi sıra Peyke'ye yaklaştı ve kahveyle Strega ısmarladılar. Partizan köşede sakalları uzamış, kirli elbiseli 3 işçinin oturduğu ve boş bir iskemle bulunan bir masayı işaret etti. Oradalar.
Nereden biliyorsunuz? 3 değil 2 adamla buluşacağımızı sanıyordum. Hem onlar İngiliz değil. Üstelik oturacak yer de yok. Sadece bir iskemle var.
Sağdaki kısa boylu adama bakın. Kimliği ayakkabılarından belli. Ayakkabılarına dökülmüş turuncu yağlı boya Korsikalı olduğunu açıklıyor. Diğer ikisi de İngiliz. Oraya gidin ve yolculuğumuz olaysız geçti deyin. Ayakkabısı boyalı adam kalkacaktır. Onun yerine oturursunuz.
Ya siz?
Bir dakika sonra yanınıza geleceğim. Önce Corso'yla konuşmam gerek.
Vittorio denileni yaptı. Ayakkabılarına boya dökülmüş tıknaz adam rahatsız olmuş gibi içini çekerek kalktı ve Fontini Cristi oturdu. Karşısındaki İngiliz düzgün fakat işlek olmayan bir İtalyancayla konuşmaya başladı.
Çok üzüldüğümüzü belirtmeliyim. Korkunç bir iş, sizi buradan götüreceğiz.
Teşekkür ederim. İngilizce konuşmayı tercih eder misiniz? Bu dili iyi bilirim.
İkinci adam iyi diye karşılık verdi. Bundan emin değildik. Hakkınızda fazla bir şey öğrenecek vaktimiz olmadı. Lakenheath'ten bu sabah uçakla geldik. Corso bizi Piatra Ligure'de karşıladı.
Vittorio mırıldandı. Her şey bir anda olup bitti. Etkisinden kurtulamadım henüz.
Birinci adam, kurtulmanıza imkan yoktu dedi. Yalnız kendinize hakim olmalısınız. Sizi Londra'ya götürmek için kesin emir aldık.
Vittorio iki adamı da tepeden tırnağa süzdü.
Bunun nedenini sorabilir miyim? Size minnettarım ancak ilginiz bana olağan dışı geliyor. İngilizler için neden bu kadar önemliyim?
İkinci ajan, onu biz de bilemiyoruz diye mırıldandı. Fakat dün gece kıyamet koptu, bütün gece. Gece yarısından sabahın 4'üne kadar hava bakanlığında kaldık. Her harekat odasındaki telsizler durmadan işledi. Biliyorsunuz biz Korsikalılarla çalışıyoruz.
Evet, bunu bana söylediler.
Partizan kalabalıktan geçip masaya gelerek boş iskemleyi çekti ve elindeki Strega kadehini de masaya koyarak oturdu. Konuşma İtalyanca devam etti. Vittorio'nun sağında oturan İngiliz, ha dedi, benim adım Elma, arkadaşım da Armut. Armut da Fontini Cristi'ye baktı.
Sizlerin kim olduğunu biliyoruz.
Partizan hafifçe güldü.
Benim ismim önemli değil, çünkü sizinle gitmiyorum.
Elma endişeli olmakla birlikte kendisine son derece hakimdi.
Şu planı baştan gözden geçirelim mi? Kaçma planını. Ayrıca Londra daha sağlam bağlantı sağlamak istiyor.
Üç adam profesyonellere özgü bir konuşmaya daldılar. Vittorio onların borsadaki fiyatlardan söz edermiş gibi yollar, şifreler, radyo dalgaları, gereken yerlerdeki kişilerin temizlenmesi gibi şeyleri konuşmalarına şaşırıp kaldı. İnsanlardan ortadan kaldırılması gereken şartlar gibi söz etmekteydiler.
Elma, Armut ve o partizan nasıl kişilerdi? Onlar hiç öfkelenmeden ve pişmanlık duymadan adam öldürebiliyorlardı. Sonra Campo di Fiori'yi hatırladı. Artık o da öfkeyle acımasızca adam öldürebilirdi. Ama onlar gibi sakin sakin bu konuyu konuşamazdı.
Kıyı koruma devriyelerinin bildiği bir tekne bulacak. Bunu anlıyor musunuz?
Elma kendisine söylüyordu ama Vittorio'nun onun sözlerini dinlememişti.
Özür dilerim, aklım başka yere takılmıştı.
Armut da ekledi. Yolumuz epey uzun. Sahile kadar 50 mil. Ondan sonra en az 3 saat denizde kalacağız. Bu arada türlü şey olabilir.
Daha dikkatli olmaya çalışacağım.
Elma hiddetini gizlemeye çalıştı. Çalışmaktan daha fazlasını yapmalısınız. Dış işlerini nasıl etkilediğinizi bilmiyoruz. Fakat siz liste başında gelen çok değerli biri sayılıyorsunuz. Sizi götürmezsek canımıza okurlar. Onun için dinleyin. Korsikalılar bizi sahile götürecekler. 4 araç değiştireceğiz.
Durun. Partizan masanın üstünden uzanıp Elma'nın kolunu yakaladı. Sizinle oturan ayakkabıları boyalı adam. Onu nerede buldunuz? Çabuk söyleyin.
Burada, Alba'da, 20 dakika kadar önce.
İlk temasa geçen kim?
İngilizler bir an endişeyle birbirlerine baklar. Elma, o bizi buldu dedi.
Hemen buradan gidin. Haydi mutfak kapısından çıkın.
Armut Peyke'ye bakıyordu.
Ne?
Partizan o gidiyor diye haber verdi. Oysa beni beklemesi gerekiyordu. Tıknaz adam dikkati çekmemeye çalışarak kalabalığın arasından geçiyordu. Tuvalete giden bir sarhoş gibi davranmaya çalışmaktaydı.
Elma ne düşünüyorsunuz diye sordu.
Albada ayakkabıları böyle boyalı epey adam olduğunu tahmin ediyorum. Onlar yabancıların gözlerinin yere ilişmesini bekliyorlar.
Partizan masadan kalktı.
Parolamızı öğrenmişler, böyle şeyler olur. Korsikalıların şifreyi değiştirmeleri gerek, haydi gidin.
İki İngiliz hiç aceleleri yokmuş gibi kalktılar. Vittorio da onlara uydu. Sonra uzanıp partizanın koluna dokundu. Korsikalı'yı gözetlemekte olan adam birden irkildi.
Size teşekkür etmek istiyordum.
Partizan bir an onu süzdü.
Boşuna vakit kaybediyorsunuz.
İki İngiliz mutfağın yerini iyi biliyorlardı. Böylece kaçmaları kolay oldu. Dışarıdaki geçit çöp içindeydi. Bu geçit San Giorno alanıyla arkadaki caddeyi birbirine bağlıyordu. Elma sola döndü. Bu taraftan gideceğiz.
Üç adam koşarcasına geçitten çıktılar. Caddede onların gizlenmesini sağlayacak kadar insan vardı.
Elma ve Armut sakin sakin yürümeye başladılar. Vittorio da onları taklit etti. İki ajanın kendisini aralarına almış olduklarının farkındaydı.
Armut, o partizanın doğru düşündüğünden emin değilim dedi. Bizim Corso belki bir ahbabını görmüştür.
Vittorio atıldı. Korsikalıların dili farklıdır. Karşıdan gelen biriyle çarpışarak özür diledi.
Onunla konuşurken diline dikkat etmediniz mi?
Elma kararlı bir tavırla söylendi.
Bir daha böyle nazik davranmayın. Bu haliniz sırtınızdaki elbiseye uymuyor.
Sorunuza da cevap vereyim. Korsikalılar da bizim gibi kırsal bölgelerde yaşayan kimselerden yararlanıyorlar. Haber götürmeleri için onları yolluyorlar.
Fontini Christi İngilizlere baktı. Elma da Armut da kayıtsızca yürüyorlardı. Ama bir yandan da dikkatle etrafı süzmekteydiler.
İnsanların yüzlerine, duran ağaçlara bakıyorlardı.
''Peki biz nereye gidiyoruz?'' diye sordu Vittorio.
''Korsikalı'nın buluşmamızı söylediği yerin bir blok ötesine.''
''Fakat ondan kuşkulandığımızı sanıyordum.''
Bu kez Armut karşılık verdi. ''Bizi göremeyecekler. Çünkü kimi aramaları gerektiğini bilmiyorlar. Partizan da alanda o Corso'yu yakalayacak. Eğer her şey yolundaysa birlikte gelecekler. Yoksa arkadaşınız becerikliyse tek başına gelecektir.''
Dükkanların önünden geçerek San Giorno alanının güney girişine geldiler. Orada fıskiyesinden sular fışkıran, içi kağıt ve çöp içinde kalmış bir havuz vardı. Elma bir sigara yaktı.
Öbür taraftaki yol Via Ligata. O yoldan sahile inen şoseye çıkılıyor.
200 metre kadar ileride bir yan sokakta taksinin bekleyeceğini haber verdiydi Corso.
Armut aşağı gören bir tavırla sordu.
O yan sokak aslında bir çıkmaz sokak olmasın?
Aslında cevap da beklemiyordu.
Ne garip rastlantı. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bunu anlayalım.
Elma Vittorio'ya baktı.
Siz arkadaşımla kalın ve onun dediklerini yapın.
Ajan kibriti yere atıp sigarasından derin bir nefes çekerek ilerledi. Havuza yaklaşırken ağırlaştı. Sonra birden gözden kaybolarak Vittorio'yu şaşırttı. Ajan kalabalığa karışıp adeta yok olmuştu.
Armut bunu büyük başarıyla yapıyor değil mi dedi.
Onu gözden kaybettim, göremiyorum artık.
Görememeniz gerek zaten. Gerektiği zaman böyle kalabalığa karışıp kaybolmanın büyük yararları vardır. Haydi gelin, hem konuşun hem de ellerinizi kollarınızı sallayın. Siz İtalyanlar durmadan ellerinizi kollarınızı sallarsınız.
Vittorio İngiliz'in attığı bu taşa gülümsedi. Ama kalabalığa karışırlarken etrafta herkesin el ve kollarını sallamakta olduğunu da gördü.
İngiliz'in İtalyanları iyi tanıdığı anlaşılıyordu.
Birden Armut Vittorio'yu kolundan yakalayarak hızla sola çekti ve havuzun yanındaki yeni boşalmış yere oturttu.
Kimsenin dikkatini çekmeden Via Ligata'ya erişmeleri gerektiğini bilen Vittorio şaşırdıysa da sonra durumu anladı.
Ajanın tecrübeli gözleri bir amatörün sezemeyeceği şeyi, verilen işareti görmüştü.
Vittorio da ajanın sağına yerleşerek başını önüne eğdi. İlk gördüğü de üstlerine turuncu boya damlamış bir çift eski ayakkabı oldu.
Sonra başını kaldırdı ve dondu.
Partizan şoför sanki sarhoş bir arkadaşına yardıma çalışır gibi tıknaz Korsikalı'yı tutuyordu. Fakat haberci sarhoş değildi, başı öne düşmüştü ve açık gözleri karanlıklar içinde aynı noktaya bakıyordu. Ölmüştü. Vittorio gördüğü manzara yüzünden büyülenmiş gibi kaldı. Korsikalı'nın gömleğinin arkasını boyayan kanlar havuzun içine akıyordu. Kanlar havuzdaki pis sulara karışmaktaydı. Partizan bir eliyle gömleğin kanlanmış kısmını tutmuş büker gibiydi. Kan içinde kalmış bu eldeki bıçak sapını da gördü Vittorio. Partizan İngiliz'e "Duracağınızı umuyordum," dedi. "Az kalsın durmuyordum. Havuzun kenarındaki iki adamın fırlayıp uzaklaştıklarını fark edince durdum." Vittorio ile oturdukları yeri işaret etti. "Sizin adamlardı sanırım." "Hayır, siz yaklaşınca adamlara arkadaşımın kusacağını söyledim. Bu bir tuzak tabii. Ne yakalayacaklarını kendileri de bilmiyorlar. Dün gece paraloyu öğrenmişler. Civarda bu paraloyu kullanarak birilerini yakalamaya çalışan ajanlar var."
"Durumu Korsikalılara bildireceğiz."
"Bunun yararı olmaz. Parola yarın değişecek."
"O halde o taksi de bir kapandı demek."
"Yok, ikinci yem. İşi sağlama almak istiyorlar. Taksi balıkların ağa düşmelerini sağlayacaktı. Sadece taksi şoförü nereye gidileceğini biliyor. Kendisi önemlilerden biri."
Armut düşünceli bir tavırla elini ağzına götürdü.
"Çevrede başkaları da olmalı."
"Tabii."
"Ama hangileri?"
"Bunu öğrenmenin bir yolu var. Elma nerede?"
"Via Ligata'ya erişmiştir bile. Başınızın derde girebileceğini düşünerek birbirimizden ayrılmayı uygun bulduk."
"Onun yanına gidin. Başı derde giren ben değilim."
Vittorio dayanamayarak hafif bir sesle söylendi.
"Aman tanrım, ölmüş bir adamı alanın ortasında tutmuş tıpkı koca karılar gibi gevezelik ediyorsunuz."
"Söylememiz gereken şeyler var, sinyor. Lütfen susup dinleyin."
Partizan İngiliz'e baktı. "Elmaya erişebilmeniz için size 2 dakika vereceğim. Sonra Korso'dan olan dostumuzu bıçak gözükecek şekilde yüzüstü havuza atacağım. Kıyamet kopacak. Ben de bağırmaya başlayacağım. Sesimi duyarsınız."
"Armut, biz de taksiyi gözetleyeceğiz," diye karşılık verdi.
"Bağırmalar artınca kimin kimle konuştuğuna bakın. Kimin durumu incelemek için ayrıldığını anlayın."
"Ajan kesinlikle sonra Tanrı'nın belası taksiyi alıp kaçarız," dedi. "Mükemmel. Yine sizinle çalışmayı isterim doğrusu."
İngiliz kalkınca Vittorio da onu taklit etti. Partizan gürültülü kalabalık alanın karanlık bir yerinde ölüyü kucaklamış öylece duruyordu. Başını kaldırarak Vittorio'ya baktı.
"Siz, hatırlamanız gereken bir şey var. Pek çok kimsenin bulunduğu yerde yapılacak konuşmalar genellikle en güvenlisidir. Kalabalıkta saplanan bir bıçağın sahibini bulmak da çok zordur. Bunları unutmayın."
"Vittorio, hatırlayacağım," diye mırıldandı.
Hızlı adımlarla Via Ligata'ya çıktılar. Elma karşı kaldırımdan ağır ağır yan sokağa doğru gidiyordu. Ölen Korsikalı taksinin orada bekleyeceğini söylemişti. Bu sokağın lambaları alandakilere oranla daha loştu. Armut İngilizce konuştu.
"Acele edin artık. Daha büyük adımlar atın ama koşmayın."
Armut bir kibrit çaktı ve sanki bu parmağını yakmış gibi hemen sallayıp yere attı. Sonra ikinci kibriti yakarak sigarasına tuttu. Aradan 1 dakika geçmeden Elma bir binanın duvarının önünde onlarla buluştu. Armut ona partizanın planını anlattı. 3 adam sessiz sedasız gezinenlerin arasından geçerek yan sokağın karşı tarafına doğru gittiler. Loş ışıkta yan sokağın köşesinden 9 metre kadar geride duran taksiyi gördüler. Elma ayağını bir binanın çıkıntısına dayayarak çorabını çekti.
"Ne rastlantı? Bu bir çıkmaz sokak."
"Askerler pek uzakta değillerdir herhalde."
"Yastığın takılı mı? Benimki değil."
"Evet, seninkini de ayarla."
Armut binaya girerek ceketinin içinden bir otomatik çıkardı ve demir yüzünde delikler bulunan 10 santim uzunluğunda bir silindiri namluya taktı. Alandan feryatlar yankılandığı sırada silahı cebine soktu. Önce bağırtılar anlaşılmıyordu fakat sonra sözleri duydular.
"Polis! Cinayet! Adam öldürmüşler!"
Kadınlarla çocuklar alandan kaçıyorlardı. Erkekler de onları izlediler. Bu arada birinin "ayakkabılarında turuncu boya olan adam" diye bağırdığını duydular. Partizan işini iyi başarmıştı. Sonra partizanın kaçan adamlar arasında olduğunu gördüler. Fontini, Cristi ve 2 İngiliz'den 3 metre kadar geride durarak olanca sesiyle "onları gördüm" diye haykırdı. "Onun yakınındaydım. Ayakkabıları boyalı adamın sırtına bıçağı sapladılar." Karanlık bir binadan biri sokağa fırlayarak partizana doğru koştu.
"Sen buraya gel."
"Ne?"
"Ben polisim. Ne gördün?"
"Polis, ana tanrıya şükürler olsun.
Benimle gelin, kazaklı iki adam.
Daha polis harekete geçemeden partizan kalabalığı yararak alanın girişine doğru koştu. Polis durakladı, sonra loş sokağa baktı. Taksinin biraz ilerisinde üç adam konuşuyordu. Polis işaret edince iki adam ayrılıp gözden kaybolan partizanın peşi sıra koşmaya başlayan polisi izlediler.
Elma arabada kalan adam diye mırıldandı. Şoför olacak, haydi gidelim.
Sonra her şey bir hayal gibi gelip geçti. Vittorio iki ajanın peşi sıra yan sokağa saptı. Taksideki adam şoför yerine geçmişti. Elma kapıyı açıp bir kelime söylemeden tabancasını kaldırdı. Hafif bir patlama oldu. Adam öne yıkıldı.
Elma onu öbür kapıya doğru yuvarladı. Armut da Fontini Christi'ye baktı. Haydi hemen arkaya geçin.
Elma kontağı açtı. Taksi eski olmakla birlikte motor yeni ve güçlüydü. Vittorio arabanın rastgele bir Fiat ama motorun bir Lamborghini olduğunu düşündü. Araba yoldan çıkıp sağa dönerek Via Ligata'da hızlandı. Elma dönmeden arkadaşına seslendi.
Torpido gözüne bir bakıver. Bu tanrının belası enkaz, çok önemli birilerine ait. İnsan bununla Le Mans'taki araba yarışlarına katılabilir.
Armut öne doğru eğilerek İtalya'nın cesedinin üstünden uzanıp torpido gözünü açtı. Orada bulduğu kağıtları yakaladı. O sırada Elma iki arabanın yanından geçebilmek için direksiyonu kırmıştı. İtalya'nın cesedi Armut'un kolunun üstüne düştü. Ajan cansız boynu yakalayarak cesedi şiddetle köşeye itti.
Vittorio anlayamadığı bu duruma tiksintiyle bakıyordu. Geride havuzda yüzen bir adam bırakmışlardı. Sırtına saplanan bıçak gömleğini kızıla boyamıştı. Şimdi de taksi haline sokulup gizlenmiş bir polis arabasında başına kurşun yemiş bir adamın cesedini aldırmadan son sürat gidiyorlardı.
Via Canelli'de hayatını kurtaran partizanın öldürdüğü iki asker barakada yatıyordu. Bu devam eden kabus kafasını altüst etmekteydi.
Armut loş ışıkta incelediği kalın bir kağıdı havaya kaldırarak bağırdı.
Tamam, böylece yakayı kurtaracağız.
Elma bir virajı almak için arabanın hızını kesti.
Ülke içinde dolaşmak için izin galiba.
Evet öyle, bu tanrının belası araba gizli servise aitmiş. O grup gerekince Mussolini ile bile konuşabiliyor.
Elma, size ihtiyacımız olacak Fontini Christi dedi. Sahile ulaşmadan İtalyanca konuşmanız gerekebilir.
Armut da Vittorio'ya döndü. Loş ışıkta İngiliz'in hoş yüzü hayal meyal seçiliyordu.
Bütün bunlar size garip gelebilir. Çok da rahatsız oluyorsunuz sanırım. Fakat o partizan haklı. Elinizden geldiği kadar her şeyi hatırlamalısınız. Bu işin zor yanı yapmak değil, yapmaya alışmaktır. Gerçekleri kabul etmekle duruma uymanız kolaylaşır. Bunlar hepimizin sık sık başından geçen olaylardır. Bir bakıma çok tatsız işler tabii. Ama bize daima bunları birinin yapması gerektiğini söylüyorlar.
Hem şunu da söylemeliyim. Bu işte doğrudan doğruya tecrübe sahibi olup eğitilmeye başladınız. Doğru değil mi?
Vittorio evet diye cevap verdi. Fakat kafası bu soru karşısında işlemez hale gelmişti.
Ne için eğitiliyordu?
6. ayrımın sonu. Sayfa 74.